Demian, Hermann Hesse. Dördüncü kaset, ikinci yüz. İnanmadığınız isteklerin eline bırakmamalısınız kendinizi. Sizin neyi arzu ettiğinizi biliyorum. İsteklerden el çekebilmeli ya da bir şeyi doğru dürüst ve gereği gibi istemesini öğrenmelisiniz. Bir gün gelip gerçekleşeceğinden hiç kuşku duymayacak gibi açığa vurmasını başardınız mı? İsteklerinizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Ama şimdiki durumda bir şeyi istiyor, sonra söz konusu istekten ötürü pişmanlık duyup korkuya kapılıyorsunuz. Bütün bunları işte yenmeniz gerekiyor. Bakın, size bir masal anlatayım. Derken bana bir yıldıza gönlünü kaptıran bir delikanlının öyküsünü anlatmaya koyuldu. Delikanlı deniz kıyısında dikiliyor, ellerini uzatıyor, yıldızla yalvarıp yakarıyor, onu düşünde görüyor, kafasında hep onu yaşatıyordu. Ama bir yıldızın bir insan tarafından kucaklanamayacağını da biliyor ya da bildiğini sanıyordu. İsteğinin gerçekleşme umudu olmamasına karşın bir yıldızı sevmesine yazgısı gözüyle bakıyordu. El çekmelerden ve sadakatle dolup taşan suskun acılardan bir yaşam biçimi kurmuştu kendine. Böyle bir yaşamın kendini doğru yola çıkaracağına, tüm kötülüklerden temizleyeceğine inanmaktaydı. Ne var ki bütün düşlerinde de yıldız yer alıyordu. Birinde yine bir gece vakti deniz kıyısında yüksek bir kayanın üzerine dikilmiş yıldızına bakıyor. Ona karşı duyduğu sevgiyle yanıp tutuşuyordu. Sonunda ruhunun alabildiğine büyük bir özlemle dolup taştığı bir an, yıldızına ulaşmak üzere sıçradığı gibi kendini boşluğa bıraktı. Daha sıçrarken kafasından şimşek gibi şu düşünce geçmişti. Ama nasıl olur? Derken deniz kıyısında serilip kaldı yere. Paramparça olmuştu. Sevmesini bilememişti delikanlı. Kayadan sıçrayıp atladığı anda içindeki isteğin gerçekleşeceğine her türlü kuşkudan uzak bir kesinlikle inanabilecek gücü gösterebilseydi, yukarılara doğru uçup gider ve sevdiği yıldıza kavuşurdu. Seven biri ne sevdiğine yalvarıp yakarır ne de ondan bir istekte bulunur, demişti Bayan Eva. Sevgi kendi içinde bir kesinliğe, bir olgunluğa ulaşacak gücü içerebilmelidir. İşte o zaman çekilmekten kurtulur. Kendisine doğru çeker karşısındakini. Oysa sizin sevginiz Sinclair, benim tarafımdan çekilmekte. Günün birinde beni kendisine çekecek gücü gösterdi mi, gelirim o zaman. Armağanlar vermek istemem ben, ele geçirilmek isterim. Bir başka kez, bir başka masal anlattı bana Bayan Eva. Biri vardı seven. Umutsuzca bir sevgiye kaptırmıştı kendini. Tamamen kendi içine gömülmüş, sevgiden yanıp tutuşuyordu. Dünya elinden çıkıp gitmişti. Gözü ne mavi gökyüzünü, ne yeşil ormanları görüyordu artık. Akan çayın çağıltısını duymuyor, çalan harpın sesini işitmiyordu. Her şeyini yitirmiş, yoksul ve perişan bir duruma düşmüştü. Ama ruhundaki sevgi büyüdükçe büyümüştü. Gönlünü kaptırdığı güzeli ele geçirmekten vazgeçmektense ölmeye ve sürünmeye dünden razıydı. Derken sevgisi içindeki bütün öbür duyguları ateşe vermiş ve giderek güçlenmişti. Sevgisinin karşısındakini çekme gücü arttıkça artmıştı. Sonunda güzel kadın bu çekim gücüne karşı koyamayarak delikanlıya doğru seyirtti. Delikanlı kollarını açmış, sevgilisini tutup kendisinden yana çekmek için bekliyordu. Derken sevgilisi önüne gelip dikildi. Bunun üzerine delikanlı, sevgilisinin tümüyle değişmiş olduğunu gördü. Daha önce elinden çıkıp gitmiş bütün dünyayı, kendinden yana çekip getirdiğini, vücudunda bir ürpertiyle hissetti. Sevgilisi karşısında dikilmiş ve kendisini ona teslim etmişti. Gökyüzü, orman, çay, bütün bunlar yeni renklerle, taptaze ve harikulade delikanlıya doğru seyirtip gelmişti. Onun da hepsi şimdi, onun dilini konuşuyordu. Böylece delikanlı, yalnızca bir kadını ele geçirmek isterken, bütün dünyayı fethetmişti. Gökteki yıldızlardan her biri, içinde ışıl ışıl parlamaya ve kıvılcımlar saçarak ruhuna haz dalgaları yaymaya başlamıştı. Delikanlı sevmiş ve sevgide kendini bulmuştu. Oysa çokları sever ama kendi kendilerini yitirir. Bayan Eva'ya duyduğum sevgi, yaşamımın biricik içeriğini oluşturuyordu adeta. Ama her Allah'ın günü Bayan Eva'nın görünümü değişiyordu. Bazen beni kendisine çeken gücü Bayan Eva'nın şahsı olmadığını, Bayan Eva'nın benim kendi içimin simgesi sayılacağını ve bu simgenin beni ruhumun gittikçe daha derinlerine çekip götürmeyi amaçladığını kesinlikle hisseder gibiydim. Genellikle onun ağzından öyle sözler işitiyordum ki, kafamı kocalayan pek ivedi sorunlara, bilinçaltımın verdiği yanıtlara benziyordu. Ve yine öyle anlar oluyordu ki, Bayan Eva'nın yanında cinsel bir istekle yanıp tutuşuyor, onun elini dokundurduğu nesneleri dudaklarıma götürüp öpüyordum. Giderek cinsel ve cinsellikten uzak sevgi, gerçek ve simge birbiri içine geçmişti. Zamanla öyle oldu ki, evde, odamda oturup, serin kanlı bir içtenlikle onu düşünüyor, elini elimde, dudaklarını dudaklarımda hissediyordum adeta. Ya da onun yanında bulunuyor, yüzüne bakıyor, sesini işitiyor. Ama onun gerçekten mi karşımda dikildiğini, yoksa bir düş mü gördüğümü bilemiyordum. Bir sevginin bir daha ölmeyecek gibi sürekli nasıl ele geçirilebileceğini sezmeye başlamış, günlerden bir gün bir kitabı okurken yeni bir anlayışa ulaşmıştım. İçimde öyle bir duygu belirmişti ki, sanki Bayan Eva beni öpmüştü. Saçlarımı okşamış, ardından bana gülümsemiş, olgun ve burcu burcu sıcaklığı bu gülümsemeyle benden yana esip gelmişti. Sanki içimde bir gelişimi gerçekleştirmişim gibi bir duyguya kapılmıştım. Benim için önem taşıyan, yazgı demek olan her şey, Bayan Eva'nın kılığına bürünebiliyordu. Bayan Eva, değişip düşüncelerinden her birine dönüşebiliyor, beri yandan düşüncelerimden her biri, onun şahsında somutluk kazanabiliyordu. Bizimkilerin yanında geçireceğim Noel tatilini düşündükçe korkmuş, 2 hafta Bayan Eva'dan uzak kalmanın benim için bir işkence sayılacağını düşünmüştüm. Ama sonra işkenceyle ilgisi olmadığını görmüştüm bunun. Evimizde olup Bayan Eva'yı düşünmenin zevkine diyecek yoktu. H'e döndüğümde 2 gün kadar daha Bayan Eva'dan uzak kalmış, içimdeki güvenin ve onun bende şehvet duyguları uyandıran varlığından bağımsızlığımın tadını çıkarmak istemiştim. Ayrıca öyle düşler görüyordum ki onunla birleşmelerimiz simgesel yoldan gerçekleşiyordu. O bir deniz oluyor, ben bu denize akıyordum. O bir yıldıza dönüşüyor, ben de bir yıldız olup ona kavuşmak için yola koyuluyordum. Derken onunla buluşuyor, birbirimizi çekiyor, birbirimizden ayrılmıyor, birbirimizin çevresinde mutlu ve sürekli, birbirine yakın ve çın çın öten çemberler çiziyorduk. Kendisini sonunda gidip gördüğüm zaman bu düşü ona anlattım. "Düş güzel," dedi usulca. "Onu gerçekleştirmeye bakın." İlkbaharın ilk günlerinden birini hiç unutamıyorum. Kapıdan hole girmiştim. Pencerelerden biri açık duruyor ve ılık bir esinti akasyaların ağır kokusunu içeri taşıyordu. Görünürde kimseler yoktu. Merdivenleri çıkıp Demian'ın çalışma odasına yöneldim. Hafifçe kapıyı vurup girdim içeri. Her zamanki gibi "bir giriniz" sözü falan beklememiştim. Oda karanlıktı, perdeler çekilmişti. Bitişikteki küçük odaya açılan kapı aralık duruyordu. Demian bu odada bir kimya laboratuvarı kurmuştu kendine. Aralık kapıdan bulutların gerisinde parıldayan ilkbahar güneşinin aydınlık ve beyaz ışığı sızıyordu içeri. Odada kimsenin bulunmadığını sanıp perdelerden birini araladım. Birden perdesi kapalı pencerenin önündeki bir taburede Demian'ın oturduğunu gördüm. Büzülüp tor top olmuştu. Halinde bir gariplik vardı. O anda bir duygu şimşek gibi çakıp geçti içimden. Bir kez sen de yaşamıştın aynı durumu. Demian'ın kolları devinimsiz sarkmıştı iki yana. Elleri kucağındaydı. Açık gözlerle biraz öne eğilmiş yüzü, bir bakıştan yoksun ve ölüydü. Pek zayıf bir refleks, sanki bir cam parçası gibi gözlerinde ruhsuz ışıldıyordu. Soluk yüzü kendi içine gömülmüştü. Alabildiğine bir donukluktan başka bir ifade seçilmiyordu yüzde. Yüz, adeta bir tapınağın kapısındaki çok yaşlı bir hayvan maskı gibi görünüm taşıyordu. Demian'ın sanki nefes alıp vermeyen bir hali vardı. Bir anımsama hayli ürperti saldı içime. Kendisini pek çok yıl önce, ben henüz küçük bir oğlanken, yine böyle, tıpkı böyle görmüştüm. Yine gözleri böyle kendi içine çevrilmişti. Yine elleri böyle cansız yan yana durmuş ve yüzünde bir sinek gezinmişti. Ve o zaman, belki 6 yıl kadar önce, yine öyle yaşlı, yine öyle yaşla ilgisiz bir izlenim uyandırmıştı üzerimde. Ve yüzünde, o zaman gördüğüm kırışıklıklar, bugün de yerli yerindeydi. Üzerime bir korku çullandı. Usulca odadan çıktım ve merdivenlerden indim. Holde Bayan Eva ile karşılaştım. Benzi soluktu, yorgun bir hali vardı. Onu böyle bir durumda ilk kez görüyordum. Derken bir gölge pencereden hızla içeri süzüldü. Göz kamaştıran beyaz güneş ansızın kaybolmuştu. Hemen Demian'ın yanındaydım dedim fısıldayarak. Bir şey mi oldu? Uyuyor ya da dalıp gitmiş belki. Bilmiyorum artık. Önceleri de bir kez onu yine böyle görmüştüm. Onu uyandırmadınız umarım diye sordu hemen. Hayır, odaya girdiğimi duymadı. Çok geçmeden yine çıktım dışarı. Bayan Eva, söyleyin ne olur, nesi var? Elini alnında gezdirdi. Telaşlanmayın Sinclair, bir şey değil. Biraz yalnız kalmak istedi, o kadar. Uzun sürmeyecektir. Sonra ayağa kalkıp bahçeye çıktı Bayan Eva. Oysa az önce yağmur atıştırmaya başlamıştı. Kendisiyle gelmemi istemediğini anlamıştım. Holde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya koyuldum. Akasyaların bayıltıcı kokusunu içime çektim. Kapının üstündeki benim kuş resmine baktım uzun uzun. Bu sabah evi dolduran garip gölgeyi yüreğimde bir sıkıntıyla soludum. Neydi bu? Ne olmuştu? Bayan Eva çok geçmeden döndü. Siyah saçlarında yağmur taneleri seçiliyordu. Koltuğuna geçip oturdu. Üzerinde bir yorgunluk vardı. Yanına sokuldum. Üzerine eğildim. Yağmur tanelerini öpücüklerimle saçlarından uzaklaştırdım. Gözleri parlak ve sessizdi. Yağmur damlalarının gözyaşını andıran bir tadı vardı. Gidip bakayım mı? Dedim fısıldar gibi. Belli belirsiz gülümsedi. Sanki kendi içindeki bir büyüyü bozmak ister gibi sesini yükselterek ''Küçük bir çocuk gibi davranmayın Sinclair'' dedi. ''Gidin hadi, sonra yine gelirsiniz. Sizinle konuşacak durumda değilim şimdi.'' Söylediği gibi yaptım. Evden ve kentten çıkarak karşı tepelere doğru ilerlemeye koyuldum. İnce ince yağan çapraz yağmura karşı yürüyordum. Sanki sırtlarında ağır bir yük, korkuyla önümden bulutlar geçiyordu alçaktan. Aşağılarda pek rüzgar yoktu ama yukarılar fırtınalıya benziyordu. Güneş birçok kez kısa sürelerle soluk ve göz alıcı bulutların çeliksi griliğinden başını çıkardı. Derken gökyüzünden kendini koyvermiş sarı bir bulut sürüklenerek geldi. Gri duvara toslayıp kaldı olduğu yerde. Rüzgar birkaç saniye içinde sarı ve mavi renklerden bir resim kotarıp ortaya çıkardı. Dev gibi bir kuştu bu. Kuş mavi karmaşadan kendini koparıp aldı ve geniş kanat vuruşlarıyla gökyüzüne doğru uçup gitti. Ardından fırtınanın sesi duyuldu. Doluyla karışık bir yağmur şakır şakır indi aşağı. Beklenmedik kısa bir gök gümbürtüsü, korkunç sesler çıkararak yağmurun kamçısını yemiş topraklar üzerinden yuvarlanıp gitti. Hemen ardından bulutlar arasından yine bir an yüz gösterdi güneş. Kahverengi bir ormanın üstündeki yakın dağlarda soluk renkli karın mat ve gerçek dışı parıldığı görülüyordu. Yağmurun yemiş ve fırtınaya tutulmuş bir halde saatler sonra dönüp geldim. Demian'ın kendisi bana kapıyı açtı. Beni alıp odasına çıkardı. Odada bir hava gazı alevi seçiliyor, sağda solda kağıtlar duruyordu. Öyle anlaşılıyordu ki dostum biraz çalışmıştı. Otur, dedi davetkar bir sesle. Yorulmuş olacaksın. Ne berbat bir havaydı değil mi? Bakıyorum epey kalmışsın dışarıda. Çay şimdi geliyor. Bugün bir şeyler var havada, diye başladım konuşmaya çekinerek. Şu birazcık fırtınanın işi değil. Yoklayan bakışlarla beni süzdü. Bir şey mi çarptı gözüne? Evet, bir an bulutlarda açık seçik bir resim gördüm. Nasıl bir şeydi? Bir kuş resmi. Atmaca mı? O mu? Senin düş kuşun yani. Evet, benim atmacaydı. Sarıydı rengi ve dev gibiydi. Mavimsi siyah gökyüzüne doğru uçup gitti. Demian derin bir nefes aldı. O anda kapı vuruldu ve yaşlı hizmetçi çayı getirdi. Çay alsın Claire, lütfen. Sanırım kuşu görmen bir rastlantı değildir. Rastlantı mı? Böyle şeyler rastlantı sonucu görülür mü hiç? Doğru, görülmez. Bir anlamı olacak. Sen bir şey biliyor musun bu konuda? Hayır, ancak olanları bir sarsıntıya yormak gerektiğini seziyorum. Yazgıda atılmış bir adım sanki. Sanırım hepimizi ilgilendiren bir şey. Demian odanın içinde sert adımlarla gidip gelmeye başladı. Yazgıda atılmış bir adım diye yükseltti sesini. Aynı şeyi ben de bu gece düşümde gördüm. Sonra annemin de yüreğinde dün bir sezgi belirmişti. O da aynı şeyi söylüyordu. Düşümde bir merdivenden çıktım. Bir ağacın gövdesine ya da bir kuleye yaslanmıştı merdiven. Yukarıya vardığımda Tüm çevreyi gözümün önüne serilmiş buldum. Aşağıda pek geniş bir ova uzanıyor, içindeki kentler ve köyler yanıyordu. Bütün gördüklerimi anlatamam. Hepsi açık seçik gözlerimin önünde değil henüz. Düşü kendi üzerine mi yoruyorsun diye sordum. Kendi üzerime mi? Elbette. Kimse kendisini ilgilendirmeyen bir düş göremez. Ama yalnız beni de ilgilendirmiyor. Haklısın. Benim kendi ruhumdaki devinimleri yansıtan düşlerle tüm insanlık yazgısının dile gelip öyle pek sık görülmeyen öbürlerini hayli iyi ayırabiliyorum birbirinden. Kendim seyrek gördüm böyle düşleri. Hele bir kehanet diye nitelenecek olup sonradan gerçekleşen bir düşü asla gördüğümü söyleyemem. Yorumlar kesinlikten fazlasıyla uzak. Ama bu kez yalnız beni ilgilendirmeyen bir düş gördüğümden hiç kuşkum yok. Hani ötekilerden, daha önce gördüklerimden biriydi bu düş. Onların bir uzantısıydı. Sana daha önce sözünü ettiğim sezgilerin kaynaklandığı düşlerdir bunlar. Dünyamızın iyice çürüyüp kokuşmuş olduğunu biliyoruz. Ama bu kadarı dünyanın batacağı ve benzeri kehaletlerde bulunmak için yeterli neden sayılmaz. Ne var ki yıllardan beri öyle düşler gördüm ki bunlardan çıkardığım sonuca, bunların bende uyandırdığı izlenime bakarak kocamış köhne dünyanın yıkılıp gideceği günün yaklaştığını hissettim hep. İlkin çok silik ve uzak sezgilerdi. Ama giderek bir açık seçiklik kazanıp güçlendiler. Henüz beni de ilgilendiren büyük ve korkunç bir şeyin yaklaşmakta olduğundan başka bir bildiğim yok. Sinclair, bazen seninle sözüne ettiğimiz durumu bir gün yaşayacağız. Kendini yenilemek istiyor dünya. Ölüm kokuyor. Ölüm olmadan yeni bir şey gerçekleşemez. Düşündüğümden daha korkunç bir şey. Ürkmüştüm. Gözlerimi dikerek kendisine baktım. Düşün kalan bölümünü anlatamaz mısın diye sordum çekinerek. Başını salladı. Hayır. Kapı açılıp Bayan Eva içeri girdi. Hele bakın şunlara. Baş başa vermiş oturuyorlar. Bir şey mi üzülüyorsunuz yoksa? Bayan Eva'nın zinde bir hali vardı. Hiç yorgun görünmüyordu artık. Demian annesine gülümsedi. Bunun üzerine Bayan Eva, bir şeyden korkmuş çocuklarının yanına seyirten bir anne gibi yanımıza geldi. Üzüldüğümüz falan yok anne. Şu yeni işaretler üzerinde biraz kafa yorduk, o kadar. Ama boşuna zahmet. Gelecek olan şey ansızın çıkıp gelecek. Biz de öğrenmek istediğimiz şeyi o zaman öğreneceğiz. Ben kendimi pek iyi hissetmiyordum. Oradakilere veda edip tek başıma holden geçerken akasya kokusu geldi burnuma. Soluk, yavan, leş gibi bir kokuydu. Üzerimize bir gölge düşmüştü. 8. bölüm. Sonun başı. İstediğim olmuştu. Yaz sömestrini de Elç'te geçirecektim. Artık Demianların evlerinin içinde değil, neredeyse sürekli olarak ırmak kıyısındaki bahçede oyalanıyorduk. Boks maçını gerçekten kaybeden Japon gitmişti. Ayrıca Tolstoycu da eve uğramıyordu artık. Demian kendine bir at edinmiş, her Allah'ın günü bıkıp usanmadan gezmeye çıkıyordu. Ben ise çokluk annesiyle evde yalnız kalıyordum. Zaman zaman yaşamımdaki huzur havası şaşırtıyordu beni. Hanidir yalnız kalmalara, vazgeçişlere, acılarla boğuşup durmalara alışmıştım. Dolayısıyla Elç'teki bu aylar bana düşsü bir adada geçiyormuş gibi geliyordu. Rahat ve büyülenmiş, yalnızca güzel ve hoş nesneler ve duygular ortasında yaşıyordum. İçimde öyle bir sezgi vardı ki, sanki bizim düşündüğümüz yeni ve yüce toplumun bir başlangıcıydı bu. Kimi vakit yaşadığım mutluluk nedeniyle derin bir hüzne kapılıyordum. Çünkü iyi biliyordum ki sürekli olamazdı bu mutluluk. Rahatlık ve ferahlık içine nefes alıp vermek bana göre değildi. Bana acılar ve telaşlar gerekiyordu. Öyle seziyordum ki günün birinde bu canım düşlerden uyanıp kendimi yine yalnızlıkların kucağında bulacak, başkalarının dünyasında. Beni salt savaşın ve tek başınalığın beklediği, huzurun ya da yaşama katılmanın söz konusu olmayacağı soğuk bir dünyada yapayalnız dikilecektim. Böyle durumlarda bir kat daha büyük bir sevecenlikle Bayan Eva'ya sokuluyor, yazgımın hala bu güzelim sessiz yüz çizgilerini taşıması beni sevindiriyordu. Yaz haftaları göz açıp kapamadan ve rahat geçip gitti. Yarı yıl sona ermek üzereydi. Pek yakın bir zamanda ayrılıp gidecektim evden. Bunu aklıma getirmeye yanaşmıyor ve getirmiyordum. Çiçeklerden ayrılmak istemeyen bir kelebek gibi o güzelim günlere sarılmıştım. İlk kez yaşadığım mutlu bir dönemdi bu. arzularımın gerçekleştiği, bir birlik ve beraberlik içine kabul edildiğim bir dönem. Bu dönem bitince ne yapacaktım ben? Yeniden savaşıp bir çıkış yolu arayacak, özlemlere kapılacak, düşler görecek, yalnızlıklar çekecektim. Söz konusu günlerin birinde, ileride beni bekleyen yaşamın bir ön sezisi öylesine bir güçle üzerime çullandı ki, Bayan Eva'ya karşı içimdeki sevgi ansızın alevlendi. Beni acılara boğdu. Tanrım, ne kadar az zaman kalmıştı. Sonra onu bir daha göremeyecek, o sağlam ve rahatlatıcı adımlarının sesini bir daha işitmeyecek. Bundan böyle çiçeklerini masamın üzerinde bulamayacaktım. Peki ne geçmişti elime? Bir düş görmüş, ona sahip çıkacak, onun uğrunda savaşacak, onu bir daha koy vermemek üzere kendimden yana çekip alacakken, rahatlığın kollarında mışıl mışıl uyumaya bırakmıştım kendimi. O zamana kadar Bayan Eva'nın bana gerçek sevi üstüne söylediklerini bir bir aklımdan geçirdim. Uyarılarla dolu yüzlerce narin söz, çığırtkanlıktan uzak yüzlerce ayartı, yüzlerce sözveri belki. Ne yapmıştım bütün bunları? Hiç ama hiç. Odamın ortasında dikildim. Tüm bilincimi çalıştırıp Eva'yı düşündüm. Ruhumdaki tüm güçleri seferber ederek kendisine duyduğum sevgiyi sezmesini sağlamak, onu bana çekmek istiyordum. Eva bana gelmeli, benden kendisini kucaklamamı beklemeliydi. Olgun dudaklarına bir türlü doymak bilmeyen öpücüklerimi kondurmalıydım. Ayakta dikiliyor, kendimi toparlamaya çalışıyordum. Derken soğuk bir şeyin parmaklarımdan ve ayaklarımdan yavaş yavaş vücuduma yayıldığını hissettim. Ruhumdaki bir gücün benden çıkıp gittiğini duyuyordum. Çok kısa bir süre içinde aydınlık ve serin bir şeyler varlığımda sımsıkı derlenip toparlandı. Bir an kalbimde kristal bir nesne taşıyormuşum sanısına kapıldım. Anladım ki bu benim, kendi benimdi. Deminki soğuk göğsüme kadar yükselmişti. Bu korkunç gerilimden gözlerimi açtığım zaman bir şeyin bana doğru yaklaştığını hissettim. Ölesiye bitkin düşmüştüm. Yine de gönlümde bir ateş, kendimden geçmiş, Eva'nın odadan içeri girdiğini görmeye hazırlandım. Ansızın uzun caddede yavaş yavaş yaklaşan nal sesleri işittim. Derken pek yakından duyulmaya başladı sesler. Pencereye seyirttim. Aşağıda Demian'ın attan indiğini gördüm. Aşağıya koştum hemen. Ne var Demian? Yoksa annene bir şey mi oldu? Demian benim sözlerimi işitmemişti. Yüzü sapsarıydı. Alnının sağından solundan terlerin yanaklarına yuvarlandığı görülüyordu. Kan ter içinde kalmış atını bahçenin çitine bağladı. Kolumdan tutarak benimle yoldan aşağı doğru yürümeye koyuldu. Haberin var mı? Benim bir şeyden haberim yoktu. Demian kolumu sıkarak yüzünü bana çevirdi. Bakışında karanlık, acımaklı ve tuhaf bir ifade vardı. Evet dostum, tamam artık, başlıyor. Rusya ile aramızdaki büyük gerginliği biliyordun. Nasıl? Savaş mı kopacak yani? Böyle bir şeyin olabileceğini hiç aklımdan geçirmemiştim. Yakınımızda kimseler yoktu ama yine de sesi hafif çıkıyordu Demian'ın. Henüz ilan edilmiş değil ama savaş kopacak. Bak, göreceksin. O konuşmamızdan sonra bu konuyla başını ağırtmak istememiştim. Ama o günden bu yana 3 yeni işaret gördüm. Senin anlayacağın dünya batmayacak. Deprem ya da devrim gibi bir şey de olmayacak. Savaş kopacak. Göreceksin nasıl birdenbire patlak verecek. Herkes bayılacak bu işe. Şimdiden düşmanın üzerine saldırma düşüncesiyle bayram etmeyen yok. İşte öylesine tadı tuzu kalmamış yaşamlarının. Ama göreceksin Sinclair, bu daha bir başlangıç. Belki büyük bir savaş, çok büyük bir savaş çıkacak. Ama bu kadarla da kalmayacak. Yeni dönem başlıyor. Eskiye sarılıp onu bırakmayanlar için korkunç bir şey olacak yeni dönem. Peki sen ne yapacaksın? Afallamıştım. Demian'ın söylediklerini öylesine yabancı ve akıl almaz buluyordum ki. Bilmiyorum, ya sen? Demian omuzlarını silkti. Seferberlik ilan edilir edilmez orduya katılacağım. Ben Teğmen'im. Sen mi? Hiç bilmiyordum doğrusu. Evet, bu da benim çevreye uyum sağlama girişimlerimden biriydi. Farkındaysan çevrenin dikkatini çekmekten asla hoşlanmadım şimdiye kadar. Tatsız bir duruma yol açmamak için de başkalarından hep biraz daha çok çalıştım, çaba harcadım. Sanırım 8 gün içinde cephede olurum. Ne diyorsun Allah aşkına? Evet dostum, duygusal açıdan bakmamalısın duruma. Doğrusunu istersen emir verip yaşayan insanların üzerine kurşun yağdırtmanın zevkli yanı yok benim için. Ama ikinci planda bir şey bu. Bundan böyle o küçük çark içinde yuvarlanmaktan hiçbirimiz yakayı kurtaramayacağız. Sen de kuşkusuz, seni de askere alacaklardır. Peki ya annen Demian? Ancak o anda bir çeyrek saat kadar önceki durum aklıma geldi. Dünya nasıl da değişivermişti. Bayan Eva'nın o alabildiğine tatlı yüzünü kendimden yana çekmek için tüm gücümü seferber etmiştim. Oysa şimdi yüzünde gözdağı veren korkunç maskeyle yazgı ansızın gözlerini bana çevirmişti. Annem mi? İşine bak sen. Onu düşünmemize hiç gerek yok. Annem güven içinde. Bugün dünyada ondan daha güven içinde kimse gösterilemez. Annemi o kadar çok mu seviyorsun? Demek biliyordun Demian. Demian çın çın öten sere serpe bir kahkaha attı. Küçük dostum, elbette biliyordum. Şimdiye kadar anneme Bayan Eva deyip de ona gönlünü kaptırmayanı görmedim. Şey, sen bugün annemi ya da beni çağırdın değil mi? Evet, Bayan Eva'yı çağırdım. Annem senin onu çağırdığını hissetti. Ansızın beni sana yolladı. Az önce kendisine Rusya konusundaki haberleri vermiştim. Geri döndük. Artık pek konuşmuyorduk. Demian atını çözüp bindi üzerine. Ancak yukarıya odama çıkınca Demian'dan işittiğim haberin ve ondan çok daha önce yaşadığım gerilimin beni nedenli bitkin düşürdüğünü hissettim. Ama Bayan Eva beni işitmişti. Gönlümdeki düşüncelerle ona ulaşabilmiştim. Hatta kendisi kalkıp gelecekti eğer... Ne acayip şeylerdi bütün bunlar ve aslında ne hoş şeylerdi. Şimdi de bir savaş kopacaktı. Sık sık konuştuğumuz bir şey gerçekleşmeye başlayacaktı. Sonra Demian ileride olacak ne çok şeyin önceden farkına varmıştı. Tuhaf, dünyanın ırmağı bundan böyle yanımızdan yöremizden akıp gitmeyecek, ansızın yüreklerimizin ortasından vurup geçecekti. Serüvenler ve eli avuca sığmaz yazgılar bizi kendilerine çağırıyordu. Dünyanın bize gereksinme duyduğu, dünyanın değişmek istediği an gelip çatmıştı. Ya da gelip çatması an sorunuydu. Demian'ın hakkı vardı. Olanlara duygusal açıdan bakmamalıydı insan. İşin tuhaf yanı, yazgı dediğimiz böylesine yalnızlık isteyen bir nesneyi şimdi pek çok kişiyle, tüm dünyayla birlikte yaşayacak oluşumdu. Âlâ, yaşayacaktım. Hazırdım. Akşam kent içinden geçerken bütün köşe bucağın büyük bir heyecanla çalkalandığını hissettim. Dört bir yanda savaş sözcüğü dökülüyordu ağızlardan. Bayan Eva'ya gittim. Bahçedeki kameraya da oturup akşam yemeği yedik. Evde tek konuk bendim. Ne onun ne benim ağzımdan savaş sözcüğü çıktı. Ancak geç vakit benim evden ayrılmamdan biraz önce şöyle dedi Bayan Eva. Sevgili Sinclair, bugün beni çağırdınız. Neden gelmediğimi biliyorsunuz. Ama şunu unutmayın ki artık nasıl çağıracağınızı öğrendiniz. Ne zaman bizim nişanı taşıyan birine gereksinim duyarsanız o zaman yine başvurursunuz bu çağrıya. Ayağa kalkıp bahçenin loşluğunda önden yürüyüp gitti. Suskun ağaçlar arasında gizlerle dolup taşan Eva'nın ağırbaşlı ve görkemli bir yürüyüşü vardı. Başının üstünde küçük ve nazlı bir sürü yıldız için için yanıyordu. Öykümün sonuna geliyorum. Olaylar hızlı bir akış izledi. Çok geçmeden savaş kopmuştu. Demian, gri paltoyla asker üniforması içinde, şaşırtıcı ölçüde yabancı, çekip gitti. Eve dönerken annesine eşlik ettim. Az sonra ben de ayrıldım kendisinden. Bayan Eva beni dudaklarımdan öptü. Bir an göğsüne bastırdı. İri gözleri yanıp tutuşarak yakıncacık ve uzun uzun gözlerimin içine baktı. Herkes birbiriyle kardeş olmuştu adeta. Vatan ve şeref diyorlardı. Ama bir an için çıplak yüzüne baktıkları yazgıdan başkası değildi. Genç genç insanlar kışlalardan geliyor, trenlere biniyordu. Birçok yüz gördüm. Bir nişan taşıyan yüzler. Ama bizim nişan değildi bu. Sevi ve ölüm anlamına gelen güzel, ağırbaşlı bir nişandı. Bana da sarılıp kucaklayanlar çıktı. Kendilerini daha önce hiç görmemiştim. Durumu kavradım ve ben de seve seve karşılıkta bulundum. Her şey bir esriklik içinde olup bitiyordu. Yazgının bir istemi değildi ama yine de esriklikte bir kutsallık vardı. Çünkü hepsi de yazgının gözlerinin içine bakmıştı. Bu kısa bakışta kendilerini sarsıp silkmiş, uykudan uyandırmıştı. Cepheye yollandığımda kış kapıdaydı. Savaşmanın heyecanına karşın başlangıçta tüm yaşadıklarım düş kırıklığına uğratmıştı beni. Eskiden bir ideal uğrunda yaşayacak insanlarla pek seyrek karşılaşıldığını düşünürdüm hep. Cephede pek çok insanın, hatta bütün insanların bir ideal uğrunda ölebileceklerini gördüm. Yeter ki kişisellikten uzak, kendilerinin özgür seçtiği bir ideal değil de başkalarından devralınmış ortak bir ideal olsundu bu. Ama zamanla insanları küçümsemiş olduğumu fark ettim. Onlara asker üniformalarını giydiren her ne kadar bir görev anlayışı ve ortak tehlike ise de, yine de hayatta kalanlar ve ölenler arasında yazgının istemine olağanüstü yaklaşım sağlayabilen çok kişiye rastladım. Çok, pek çok kişinin gözlerinde yalnız düşmanın üzerine saldırırken değil, her an hedef diye bir şey tanımayan ve o korkunç yazgıya tam bir teslimiyet anlamına gelen, sağlam, uzaklara çevrilmiş, biraz çılgınca bir bakış okunuyordu. Bu gibileri neye inanırsa inansın, ne sanırsa sansın, hazır ve işe yarar durumdaydı. Geleceği kotarıp ortaya koyacak olanlar bunlardı. Dünya kendini istediği kadar katı biçimde savaş ve kahramanlığa, şeref ve öbür ideallere göre ayarlasın, sözde insanlığın sesi ne kadar uzak ve akıl almaz biçimde yankılanırsa yankılansın, bütün bunlar savaşın dış ve politik amaçlarına ilişkin sorunlar gibi salt yüzeyi oluşturmaktaydı. Derinlerde hazırlanan bir şey vardı. Yeni bir insanlığa benzeyen bir şey. Çünkü hemen yanı başımda can veren çok kimse gördüm. Bir şeyin bilincine varmış, kin ve öfkenin, öldürme ve yok etmenin objelere bağlı olmadığını sezgisel yoldan kavramış pek çok kimse. Hayır, objeler de, hedefler de düpedüz rastlantısaldı. En azgınları da içinde olmak üzere bu çok eski temel duygular düşmanı hedef almıyordu. Söz konusu duyguların, kanlı eylemleri insanın içinin, insanın kendi içinde bölünmüş ruhunun yalnızca dışa yansımasıydı. Bu ruh, kasıp kavurmak, öldürmek, yok etmek ve ölmek istiyordu. Böylelikle yeniden doğmayı amaçlamaktaydı. Devcileğin bir kuş yumurtadan çıkmaya savaşıyordu. Yumurta ise dünyaydı ve dünyanın bu amaçla yakılıp yıkılması gerekiyordu. İşgal ettiğimiz bir çiftlikte ilkbahar öncesinde bir gece nöbet tutuyordum. Aklına estiği gibi kesik kesik bir rüzgar esiyor, Flaman göğünde buluttan ordular at koşturuyor, geride ise belli belirsiz bir ay seçiliyordu. Bütün gün tedirginlik içindeydim. Beni tasalandıran bir şey vardı. Rahatımı kaçırıyordu. Karanlık nöbet yerinde şimdiye kadarki yaşamımın çeşitli sahnelerini içtenlikle gözlerimin önünden geçirdim. Bayan Eva'yı, Demian'ı düşündüm. Bir kavağa sırtımı vermiş sallantılı göğe bakıyordum. Havada çakan parıltılar çok geçmeden alabildiğine bir kaynaşma içinde görüntülere dönüştü. Nabız atışlarımdaki o tuhaf zayıflamadan, cildimdeki yağmura ve rüzgara karşı duyarsızlıktan, ruhumda baş gösteren çakmak çakmak bir ılınıklıktan, çevremde bir yol göstericinin bulunması gerektiği sonucuna varmıştım. Bulutlarda büyük bir kent görülüyor, milyonlarca insan kentten dışarı akın ediyor, geniş topraklar üzerine küme küme dağılıyordu. Derken tanrısal kılıkta biri aralarına karıştı. Saçlarında çakıp sönen yıldızlar vardı. Dağ gibi boylu poslu biriydi. Yüzünde Bayan Eva'nın yüz çizgilerini taşıyor, insanların yüz çizgileri bu çizgilerin içine tıpkı devciliğin bir mağaraya gömülür gibi gömülüp kayboluyordu. Tanrıça yere çömeldi derken alnındaki nişan pırıl pırıl parlıyordu. Sanki bir düşün egemenliği altındaydı. Gözlerini yumdu. Kocaman yüzü birden acıyla büzüldü. Ansızın tiz bir çığlık attı. Alnından sağa sola yıldızlar uçuştu. Işıl ışıl binlerce yıldız. Görkemli kavisler ve yarım daireler çizerek kara gökyüzü üzerinden süzülüp gitti. Yıldızlardan biri tiz bir sesle bana doğru yaklaştı. Beni arar gibiydi. Derken bir gümbürtüyle parçalanıp binlerce kıvılcıma dönüştü. Beni ilkin çekip yukarı aldı. Sonra yere bıraktı. Dünya çatırdayarak üzerime yıkıldı. Üstüm toz toprakla örtülü ve vücudum yara bere içinde, kavağın hemen yanı başında buldular beni. Bir bodrumda yattım. Üstümde top seslerinin gümbürtüsünü işittim. Bir arabada yattım ve araba boş tarlalar üzerinde paldır küldür ilerledi. Genellikle uyuyor ya da kendimden geçmiş baygın yatıyordum. Ama ne kadar derin uyursam, bir şeyin beni kendisine çektiğini, beni avucuna almış bir gücün peşine takılıp gittiğimi o kadar daha açık seçik hissediyordum. Bir ahırda samanlar üzerinde yattım bir ara. Ortalık karanlıktı. Biri elime bastı. Ama içimden daha ilerilere gitmek geliyor. Bir şey daha büyük bir güçle beni kendine çekiyordu. Derken bir başka arabada yattım. Daha sonra da bir sedyede ya da merdiven üzerinde. Hep içimde bir yerden beni çağırdıkları duygusu vardı. Ve bu duygu giderek güçleniyordu. Sonunda oraya ulaşmaktan başka şey düşünmüyordum. Sonunda vardım hedefe. Geceydi. Tamamen kendimdeydim. Az önce yine o gücün beni kendine çektiğini ve içimdeki şiddetli arzuyu hissetmiştim. Şimdi bir salonda yatıyordum. Bir yer yatağındaydım. En sonunda çağrıldığım yere geldiğim gibi bir duygu içindeydim. Çevreme bakındım. Benim yatağın hemen yanı başında bir yatak daha vardı. Üzerinde bir başkası yatıyordu. Bir ara öne doğru eğilip bana baktı. Alnında o nişanı taşıyordu. Max Demian'dı bu. Konuşamıyordum ben. O da konuşamıyor ya da konuşmak istemiyordu. Yalnızca beni süzüyordu. Tavandan sarkan bir elektrik ampulünün ışığı yüzüne vurmuştu. Derken gülümsedi. Adeta sonsuz bir süre gözlerime bakıp durdu. Yavaş yavaş yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Yüzlerimiz neredeyse birbirine değdi. Sinclair, dedi fısıltıyla. Gözlerimle bir işarete bulunarak söylediklerini anladığımı belirttim. Yeniden gülümsedi. Adeta acımaklı bir gülümsemeydi. Küçük oğlan, dedi gülümseyerek. O anda ağzı hemen ağzımın yanı başındaydı. Alçak sesle konuşmasını sürdürdü. Franz Kramer'i anımsıyor musun hala? Diye sordu. Gözlerimi kırpıştırarak onayladım soruyu. Ayrıca gülümsemeyi de başarabilmiştim. Küçük Sinclair, dinle beni. Benim gitmem gerekiyor. Belki ileride Kramer dolayısıyla ya da bir başka nedenle bana ihtiyaç duyacaksın. O zaman beni çağırdın mı? Artık öyle bir at üzerinde ya da trene atlayıp gelemem. O zaman kendi içine kulak verecek, kendi içine dinleyeceksin. O zaman göreceksin ki ben içindeyim senin. Anlıyor musun? Bir şey daha. Bayan Eva dedi ki, günün birinde seni kötü durumda görürsem, kendisinin senin için bana emanet ettiği öpücüğü sana vermeliymişim. Gözlerini kapa Sinclair. Dediğini yapıp gözlerimi kapadım. Hala biraz kanlı dudaklarıma hafif bir öpücük kondurduğunu hissettim Demian'ın. Ardından uyudum. Sabahleyin gelip uyandırdılar. Yaralarımın sarılacağını söylediler. İyice uyanınca hemen başımı çevirip bitişimdeki yatağı aradım. Şimdiye kadar görmediğim yabancı biri yatıyordu içinde. Yaralarımın sarılması canımı acıttı. O zamandan bu yana bütün olup bitenler canımı acıttı hep. Ama bazen anahtarı ele geçirip büsbütün kendi içimi, karanlık aynada yazgısal görüntülerin uyukladığı yere inmeye göreyim, siyah aynanın üzerine eğilmem yetiyor. Kendi hayalimi görüyorum içinde. Hayal şimdi tümüyle ona benziyor. Ona, dostum ve yol göstericim Demian'a. Yazar hakkında bilgi. Hermann Hesse 1877'de Almanya'nın Kalv kasabasında doğdu. İlk şiirini 25 yaşında yazdı. Bunu Peter Kremenzit, Çarklar Arasında, Gertrud, Rosalde, Demian ve diğer romanları izledi. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman militarizmini protesto etmek için İsviçre'ye yerleşen, İkinci Dünya Savaşı'nda kitapları Naziler tarafından yakılan Hesse, bu ortamın, sorunlu aile yaşamının ve savaş esirlerine yardım konusundaki yoğun çalışmasının sonucu ağır bir bunalım geçirdi. Jung'un öğrencisi Lang, ona psikanaliz tedavisi uyguladı. Lang ile dostluğu, Hesse'in ruh bilimine ve Jung'a duyduğu ilgiyi körükleyerek şiirsel iç dünyasını zenginleştirdi. İnsancılığı, barışseverliği ve insan yaşamını irdeleyen felsefesi, Bozkır Kurdu, Narsis ve Goldmund ve Siddhartha adlı romanlarında özellikle belirgindir. Boncuk Oyunu adlı romanından sonra 1946'da Nobel Edebiyat Ödülünü de alan Hesse, Doğu Edebiyatı'na olan yatkınlığı ve bu konudaki bilgi ve etkinliği, özellikle 1960 yıllarında Amerika'da canlanan Budizm ve Zen Budizmi akımları sırasında en çok okunan yazarlar arasına girmesine neden oldu. Hermann Hesse, 1962 yılında İsviçre'nin Montagnola kasabasında öldü. Hermann Hesse, Demian, 4. kaset, 2. yüz, kitabın sonu.